Ayrım 36. Kanın Sesi Kimsecik 3. Yaşar Kemal. Sayfa 401. 16. Bölüm. Mustafa ile Mehmet Angıt Kayası'na kıyı boyunca gidiyorlardı. Hasan Ali'lerin bahçesine gelince oradan Gedi'ye, kalenin arkasına, yalıya sarkacaklar, sözüm ona yalıda kekliklerine çekirge toplayacaklardı. Gedi'ye gelince karşılarına Deli Poyraz çıktı. Yüzü çok azgındı, çocukların ödü koptu. Bereket versin ki Deli Poyraz çok dalgındı. Boynunu uzatmış, yokuşu tırmanıyor, sağını solunu görmüyor, arada da mırıldanıyordu. Çocukları görmeden bir hışım gibi geldi geçti. Rahat bir nefes alan Mustafa ile Mehmet bir koşu yalıyı buldular. Yalı Çukurovalıların Pampal dedikleri kır lalesiyle, Fakisiki dedikleri Margaritlerle, kalenin dibinden ırmağın kumlarına, oradan tarlalara, oradan gökburuna kadar ağzına kadar dolmuştu. Küçücük kuşlar, iri, yanar döner mavi, turuncu, ak kırmızı benekleriyle, kapkara kelebekler, toz toparlak güneşe gelince çakan, ortalığı gürültüye boğan arılar, kırmızı karıncalar, binbir renkte kabukları ışıltılı böcekler, sarı mavi turuncu mor pampallar birbirlerine girmişler, ovaya çökmüş bol ışık içinde uçuşuyorlardı. Keklikler bir çiçeklerin içinde yitiyor, bir ortaya çıkıyorlardı. Mustafa ile Mehmet arada bir eğilerek yerden birer çekirge alarak temizliyor, sol avuçlarına biriktiriyorlardı. Irmağın kıyısına geldiklerinde avuçları çekirgeyle dolmuştu. Keklikler kumları görür görmez eşelenmeye, kanatları ayakları gagalarıyla kumları sırtlarına atmaya başladılar. Işığın sevinci içindeydiler. Keklikler kumlarla oynaşırken çocuklar avuçlarındaki çekirgeleri onlara gösterdiler. Keklikler koşarak geldiler ve çocukların avuçlarından birer çekirge alıp üç yutkunmada yuttular. Az bir sürede de avuçlardaki yemi bitirdiler. Önce Mehmet kalktı, ayak parmaklarının üstüne dikilerek gök burundan yana baktı.
''Kimsecikler gözükmüyor Mustafa'' dedi.
''Daha çok erken.'' Kendisi de sabırsızlanıyordu. Yarın üstüne çıktı, kekliği arkasından geldi. O da ayak parmaklarının ucuna dikilerek gök burun yönüne baktı.
Gözükmüyorlar dedi.
Gözükürler yakında. Yardan aşağı bacaklarını sarkıtarak oturdular. İnce bir yel esiyor, taze bir ekin kokusuyla karışık bir yonca kokusu getiriyor, önlerindeki suyun yüzü usuldan kırışıyordu. Öyle yan yana uzun bir süre bakışları önlerinde, bacaklarını sallayarak hiç konuşmadan oturdular. Yalnız Mustafa arada bir başını kaldırıyor, gök burundan yöne bakıyordu. Güneş tam tepeye dikilmişken bir çığlıkla ayağa fırladı Mustafa.
''Mehmet bak geliyorlar! Mehmet bak! Suya girip çıkan kürekleri parlıyor!''
''Parlıyor!'' Hemen yarın üstüne çıktılar, keklikleri aşağıda kumların üstünde kaldı.
''Altı kürek! İnip kalkıyor!''
''Üç tar olmalı!''
''Üç tane!''
Ekinler diz boyuydu. İnce yel ekini bir oba dolusu yeşil ışık gibi dalgalandırıyordu. Önlerindeki ırmakla salt bir parıltıya kesmiş, göz kamaştırıcı bir ışık seli olarak akıyordu. Kınalı keklikler, ovalar dolusu pampal, kuş, kelebek, bir ışık olaraktan akan su, kokular. Suyun kıyısına kadar gelip sonra birden ürkerek kaçışan küçük balıklar. Mustafa yardan kumlara atladı, yerdeki kekliğini kucağına aldı, köye doğru koşmaya başladı. Mehmet de öyle yaptı. Bir solukta Gedi'ye geldiler, Gedi'yi açtılar. Solukları taşıyordu ya, durup dinlenmek akıllarına gelmiyordu. Uzun bir süreden beri Abbas Usta'ya tarların gelişini haber vermemişlerdi. Şimdi kendilerini bir sevince kapıp koyvermişler, ayakları yerden kesilmiş uçuyorlardı. Abbas Usta'nın avlu kapısına gelince orada zınk diye durdular kaldılar. Şaşkınlıkla bakıştılar. Mustafa hemen geriye döndü. Kademoğlu'nun kaktüs ağılına kadar koştu. Mehmet de arkasından geldi. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ayakları gene aldı onları Abbas Usta'nın kapısına götürdü. Orada ikircikli utançlarından yerin dibine geçerek beklediler. Oradan gene kaktüs ağılına koştular. Bir süre böyle avlu kapısıyla kaktüs ağılı arasında mekik dokudular.
''Mehmet ben öldüm.'' dedi. ''Koşa koşa ne yapacaksak yapalım.''
''Ne yapalım?'' diye sordu Mustafa.
''Peygamber tasviriyle o çakıyı çalmaktan vazgeçelim.'' dedi Mehmet.
Mustafa bir sevinç patlamasına bir ''Aloş!'' çekti. ''Ben de senin gibi düşünüyordum ya, söyleyemiyordum.''
''Biz peygamber tasviriyle bıçaktan vazgeçersek, Abbas Usta'nın da öteki insanların da yüzlerine bakabiliriz değil mi?'' Çalmadık ki. Çalmayı düşündük o kadar.
Usta gözümüzün içine bakar da bizim çalmayı düşündüğümüzü anlarsa, işte o zaman ne yaparız? Usta o tasbiri 40 yıldır bekliyor. Sonunda buldu. Sonunda da onu biz çaldık.
Çalmadık dedi Mehmet. Şimdi bir iyice hiç çalmadığımızı düşün. Ondan sonra da her şeyi unut. Çalmadık.
Çalmadık dedi Mustafa, yüzü asılmış.
Tarlar geliyor, ne yapacağız?
Mustafa başını önüne eğmiş düşünüyordu. Başını kaldırdığında da gülüyordu. Ustanın gözüne hiç bakmayacağız.
Bakmayacağız dedi Mehmet.
Gene ağıla kadar koştular. Mustafa gene sevinçten dolup taşıyordu. Her tar gelişinde olduğu gibi.
Abbas Usta, Abbas Usta, tarlar geliyor, tarlar geliyor, tarlar geliyor.
Utancını, ürküntüsünü sesiyle örtmeye çalıştığından sesi her zamankinden daha çok çıkıyor, karşı dağda kalede yankılanıyordu. Bir de Mehmet'in sevinçli sesi ona eklenince cümbüş tamamlanıyordu. Abbas Usta üstündeki yongaları silkeleyerek ayağa kalktı, çocukları karşılamak için birkaç adım attı. Mustafa da Mehmet de var sesleriyle ustanın yanına gelinceye kadar bağırdılar. Çocukların solukları taşıyordu. İkisi de cıbıldak tere batmışlar, yüzleri de kıpkırmızı olmuştu. Abbas Usta'nın da gözlerinin içine bakamıyorlardı. Suçlu bir halleri vardı. Bu heyecan, bu telaş içinde bile onların bu halleri Abbas Usta'nın gözünden kaçmadı.
Çoktandır tar gelmiyordu çocuklar. Gene siz haber verdiniz.
Bir Mustafa'nın, bir Mehmet'in saçını okşuyor, onlara ne kadar dostluk sözleri söylerse onlar o kadar sıkıntıdan terliyor, utançlarından yerin dibine geçiyorlardı. Koşarak suyun kıyısına geldiler, ılgınları geçtiler, çakıl taşlarının üstünde durdular, beklediler. Usta durmadan konuşuyor, budaklardan çıkan cennetleri, güzellikleri, her kanadında yedi renk tüyleri sarkan gözleri yakut, gagaları elmas lapis kuşları, tan yerleri atarken buğulanan buğday tarlalarını, gün doğarken incecik seher yeliyle dalgalanan, uçsuz bucaksız, buğulu ışığın tüttüğü ekinleri kendinden geçmiş anlatıyordu. Usta birden kirp diye sesini kesti, sallandı.
Geliyorlar dedi.
Angıt kayasının burdunu gösterdi. Tam bu sırada da Mustafa ile göz göze geldiler. Çocuğun bedeninde tepeden tırnağa bir çımgışma oldu. Sağına soluna baktı, bir yerlerden bir yardım bekler gibi ürkek, korku içinde bekledi. Mehmet'le bakıştılar, ardından da aldılar yatırdılar, keklikleri kucaklarındaydı, kuşları duvarın üstüne koyup öte yana açtılar.
Bu çocukların önemli bir dertleri vardı ya, ne? Salman başta Mustafa onları çıldırtıyordu. Bunu da çok insan biliyordu. Başta da Zero. Ama onları Salman'dan da daha çok tedirgin eden başlarındaki bugünkü bela neydi?
Abbas Usta çocukları daha fazla düşünmedi. Yukarıdan uzun bir süredir gelmeyen 3 tane koskocaman ceviz ağacı tarı geliyordu. Ve parmaklarından ne hünerler, ne işler dökülecek, budaklardan ne tasvirler çıkacaktı. Çocukları onların maceralarını o anda unuttu gitti. Gözleri yukarıdan aşağı ırmağın akıntısına kendilerini kaptırmış gelen tarlalarda, inip kalktıkça parlayıp sönen küreklerdeydi. Mustafa ile Mehmet çeşmenin oraya kadar koştular. Dut ağacının gövdesiyle kayalığın kuytusuna sığındılar. Başlarını önlerine eğmişler, somurtuyorlar, düşünüyorlardı. Mehmet başını usul usul kaldırdı.
''Çalmadık ya'' dedi.
''Çalmadık ya, o gördü.''
''Beni de gördü.'' diye üzüntüyle konuştu Mehmet.
''Her şeyi anladı. Ne yapacağız şimdi?''
''Anladı.'' dedi Mehmet.
''Bir daha onun yüzüne ben bakamam.''
''Ben de bakamam.'' dedi Mehmet. ''Gördü.''
''Gördü.'' dedi Mustafa.
Sustular. Keklikleri yörede taşların, otların, toprağın yüzüne yapışmış çiğdem çiçeklerinin arasında dolaşıyor, eşiniyorlar. Onlar da arada bir başlarını kaldırıyor, göğsü kınalı kuşlarını seyreyliyorlardı.
Gölgeler uzamıştı. Köyden horoz sesleri, at kişnemeleri, uğultular, eşek anırtılarına karışmış geliyordu.
''Bekliyorum.'' dedi Mustafa. ''Ondan hiç haber gelmez oldu. Ondan haber gelmeyince de...''
''Çok kötü işler olur.''
''Abbas Usta da yok artık.''
''Yok.'' dedi Mehmet, gözleri yaşarmış.
''Şu köyün ortasında tek başımıza kaldık.''
''Kaldık.'' dedi Mehmet. ''Kimimiz, kimsemiz de yok ama senin tabancan var.''
''Kaç para eder? Adama kurşun geçmiyor ki.'' ''Ah Abbas Usta, o şeyi, tasviri, bir de o bıçağı, yani çakıyı alabilseydik.''
Birden aşağıdan bir ses duydular. Ses Hasan Ağa'nın uzun türkülerinin sesine benziyordu. Çeşmeden aşağıya koştular, geldiler ki ne görsünler. Köyün aşağı yukarı bütün çocukları, kız erkek, huğun köşesine yığılmışlar, kulaklarını da içeriye vermişler, anlamadıkları dilden söylenen türküyü dinliyorlardı. Mustafa'nın geldiğini görünce sevinçle ona baktılar, çitin köşesinden de ona yaraştılar. Çocuk yerine oturur oturmaz hemen çeviriye başladı. Gene turnalar diyordu, gene kıratlar, Düldül Dağı, Süphan Dağı, Ağrı Dağı, Van Gölü, çangal boynuzlu geyikler, gölün sularına gömülen mor güneşler diyordu. Sıcak sıcak sıcak diyordu, yanıyor çukur hava, sıcak çatır çatır ediyor diyordu. O gün Hasan Ağa durmadan, dinlenmeden, en yanık en güzel sesiyle en güzel özlem türküleri söyledi. Türkülerde cennet meyveleri, hurmalar, narlar, akpetekler, kaymaklar, sütler, bal damlayan incirler, buğulu pembe üzümler geçiyordu. Ve bir atlı durmadan kıratını mor dağlara doğru sürüyordu. Ve tam gece yarısı horozları öterken Hasan Ağa kirp diye sesini kesti. Mustafa korkup içeriye koştu. Amcası sağ salimdi. O gece Mustafa'nın gözlerine sabaha kadar uyku girmedi. Gece 3 kere yatağından kalkarak dışarıya çıktı. Eski faytonun altında uyuyan kocabaşın yanına gitti. Köpek başını uzattığı ön ayaklarının üstüne koymuş uyuyordu. 3 kere de ağılların, ev köşelerinin, ağaç altlarının duldasına sığınarak Emine'nin evine koştu. Küçücük pencereden içeriye baktı. Küçük bir lambanın fitili belli belirsiz sallanarak yanıyor. Sırtını orta direğe dayayıp bağdaş kurmuş oturmuş koca tanır. Mavzerini kucağına uzatmış, üstüne yumulmuş uyuyordu. Çocuk gözleriyle bütün evin içini görebildiği yerlere kadar araştırdı. Emine'yi hiçbir yerde göremedi. Sabahleyin çok yorgundu. Daha gün ışımadan Mehmet'i narın altında görünce çok sevindi. Onun yanına koştu, kolundan tuttu, eve çekti. "Gel kardeş," dedi, "gel Mehmet. Anam bir tarhana çorbası pişirmiş ki, öyle de bir kokuyor ki. Gel Mehmet, gel." Sofra kurulmuş, kalaylı bakır tasların içine tarhana konmuş, üstüne de tereyağı eritilip dökülmüş, nane serpilmişti. Çok hoş sarımsak tereyağı, kurutulmuş yoğurt kokuyordu ortalık. Tarhana kokusu insanı iştahtan çıldırtan bir kokudur. Sabahın alacasında da çok uzaklara kadar yayılıyordu bu koku. Sofranın başına oturup tahta kaşıkları aldılar ellerine, tarhanaya hiç konuşmadan yumuldular. Çukur taslardaki çorbalar bir anda bitti. Zerre Hatun birer kez daha doldurdu, karınları şişti. Mustafa yeşil Ferhat Usta arabasının yöresinde bir kere daha dolaştıktan sonra tavuklara folluk olmuş faytonun yanına gitti. Faytonun altındaki yaşlı köpek gene başını uzattı, ayaklarının üstüne koymuş, gözlerini kapamıştı. Mustafa'yı ayak seslerinden tanıyınca gözlerini açtı, ona mahzun, kederli, umutsuz baktı. Çocuk bu bakışa çok üzüldü. Abbas Usta ona bu bakışa benzer bir bakışla bakmıştı, ondan umudunu kesmişçesine. Onlar büyük avlu kapısından çıkarlarken Zerre Hatun arkalarından seslendi. "Öyle ya, eve gelirseniz çok iyi yaparsınız." "Ne var ana?" diye heyecanlandı Mustafa. "Mantı kestim," dedi Zerre Hatun. "Alloş!" diye bağırdı Mustafa. Bu sabah akkuş gelmiş nar ağacının dalına, Mehmet'in durduğu yerin tam üstüne konmuş, yöresinde ışıkları ipileştirerek boynunu içine çekmiş, kıpırdamadan duruyordu. Mustafa'yı görünce kanatlarını açtı, gerindi, geri kapadı. Ardından da fıldır fıldır gözleriyle yöreye baktı. Daldan kalktı, uçtu geldi Mustafa'nın başı yöresinde, ipiltilerini dökerek birkaç ışık halkası çizdi. Ardından da Abbas Usta'nın duvarına kadar uçtu, geriye döndü. Mustafa kaktüs ağılının aralığından yere yatıp sürünerek öte yana geçti. Mehmet de arkasından geldi. Caminin önünde birkaç kişi oturuyordu. Sabah namazı kılma hazırlığındaydılar. Caminin önünden geçerlerken Mustafa babasının kilimden sarkmış sapsarı yüzünü gördü. Salman hançerinden kan damlayarak dağa yukarı koşuyor, ardından da her kuşun patladıkça tökezleyip yere yatıyor, sonra da doğrulup yeniden koşmaya başlıyordu. Çobanbaşı'nın kanlı kesik kellesi hızla gözleri ışık vurmuş cam gibi parlayarak camiden Salman'a, Salman'dan camiye kanlar saçarak gidiyor, geliyor. İsmail Ağa kaputunun yakasını tutmuş, parmaklarının arasından kanlar fışkırarak kayalıktan aşağı iniyor. Tepeden tırnağa apal çiçeğe durmuş nar ağacının önünde, kaktüs ağalının dibinde, akkuşun konduğu dalın ucunun geldiği yerde boylu boyunca ağzı aşağı tozların içine seriliyordu. Kanlı sakalı çamura bulanıyordu. Caminin ırmak yönüne geçtiler. Daha gölgeler belirmemişti ya, ırmak büyük bir ayna gibi obanın ucuna, mor kayalıklı dağın dibine serilmiş parlıyordu. Yarın başındaki yaşlı gül ağacının bir dalı çok uzamış, ucunda da koskocaman pembe bir çiçek açmıştı. Kokusu da ortalığı almış, çocukların başını döndürüyordu. Koşarak gül ağacının dibine kadar vardılar. Gül pembesini ve kokusunu sabahın seher yeline salıvermiş gitmişti. Kuş gitti oraya kondu. Gördüm dedi Mehmet. Baş ucunda duruyordu bu sabah dalın üstünde. Görmediydim. O bize bir şey söylemek istiyor. Oraya Abbas Usta'nın duvarının üstüne oturmuş kalkmıyor. Mustafa daha sözlerini bitirmeden kuş kanatlarını çırptı. Önce suyun üstüne uçtu, ırmağı geçti. Karşıda hayıtların ılgınların, mis kokulu su pürenlerinin üstünde epeyce bir süre dolandıktan sonra ortadan gitti. ''Nereye gitti bu?'' diye sordu Mustafa. ''Kim?'' ''Akkuş.'' Mehmet yavaşça gel diye işaret etti Mustafa'ya. Mustafa onun önüne düştü. Abbas Usta'nın evinin arkasına indiler. Yaprakları büyük, yeşil, uzun, kalın damarlı genç bir incir ağacının duldasında durdular. Bu incir burada kendiliğinden bitmişti. Her ne hikmetse bu sağlıklı gürül gürül büyüyen ağacı zalim bir balta daha yere indirmemişti. Ali Çavuş'un dışında burada herkes ağaca, yeşile düşmandı. Mehmet yandaki iri taşı avlu duvarının dibine çekti, üstüne çıktı. Mustafa'ya da gel dedi usuldan. Mustafa da kendisine bir taş çekti. Abbas Usta gene ağacın dibine oturmuş, pos bıyıklarıyla işinin üstüne yumulmuş. Bir elindeki çakı, bir önündeki kutu, bir sedefler, gümüşler, bir altın teller donuk donuk parlıyorlardı. Kuş da Abbas Usta'nın omuzuna konmuş, gagasıyla kanatlarının altını, ayaklarını, bacak aralarını gagalıyor. Ondan sonra da oradan kalkıyor, ustanın elleri üstüne iniyor, elden ele geçerek, işlemeli kutuyu gagalayarak, küçücük kanatlarını görünmez oluncaya kadar çırparak, oradan ustanın saçlarına, saçlarından bıyıklarının önüne, kulaklarına inerek, hiçbir kuşta duyulmamış bir sesle öterek, duyanı mest ederek, Abbas Usta'nın yöresini apak bir ışığa boğarak, bir ışık tünelinde, ırmaktan kalenin mor kayalığına gidip gelerek oynuyor. Usta'nın da bundan hiçbir haberi olmuyor. Mustafa bu oyuna daha fazla dayanamadı. Eyvah dedi, kuş her bir şeyi ustaya söyledi. O zaten biliyordu ya, kuş bizi bir iyice ele verdi. Ele verdi dedi Mehmet. Bir çiğ süt emmiş insanoğluna, bir de kuş sütü içmiş ak kuşlara güven olmaz. Olmaz dedi Mustafa, her şey bitti. Oradan kaçtılar, kale boynuna vardılar, Morkaya'nın dibine çöktüler. Düldül dağına yönlerini döndüler, gözlerini alakarlı mor dağa diktiler. Bugün kekliklerini yanlarında getirmemişler, onların eksiklerini duyuyorlar, bu eksikliğin de ne olduğunu çıkaramıyorlardı. Günün ilk ışıkları Gavur Dağları'nın ardından usul usul her dakika biraz daha dağın doruğunu aydınlatarak geliyor. Düldül Dağı mor dumanından biraz daha sıyrılarak ortaya çıkıyor. İnceden esen seher yeri türlü kokular getiriyordu. Uyuşmuş arılar çiçeklerin üstüne, ıslak peteklerine yatmışlar, uyuyorlar. Binbir renkte balkıyan kelebeklerse kanatlarını bitiştirip dikmişler, kıpırdamıyorlardı. Gavur Dağları'nın Düldül Dağı'nın doruğundan kopan ışıklar bir anda dağları ışığa boğdu. Ardından da ovayı geçti, kale boynuna kadar geldi. Batıdaki Aladağ'a doğru aktı gitti. Çocuklar andan ana değişen doğanın hiç farkında olmadılar. Oysa Mustafa küçücük bir yaprak kıpırdasa, ince bir ot dalı çıtırdasa, bir tomurcuk açmaya kalksa hepsini görür duyardı. Çenelerini dizlerinin üstüne koydular, gözlerini de dünyanın bütün ışıklarıyla yunmuş arınmış Düldül Dağı'na diktiler. Neden sonradır ki Mehmet başını kaldırdı? Orada dedi, o dağın arkasında. Sesi ikircikliydi. Mustafa başını dizlerinden kaldırdı, gözlerinin içi gülüyordu.
Orada, o dağın arkasında. Mehmet hemen kuşkusunu üstünden attı. Onun da gözleri güldü. Hasan Ağa'nın söylediği yer, turnaların gittiği.
Havva Ana'nın söylediği yer, ikisi başka başka yerler değil mi?
Babam dedi ki her yer o dağın arkasındadır. Orası ne sıcak ne soğuktur.
Orada hiç kimsenin elinde hançer, belinde tabanca, omuzunda silah yoktur.
Büyürsek dedi Mustafa, birer Arap at alırız. Büyürsek dedi Mehmet, o atlara bineriz. Orası ne sıcak ne de soğuktur.
Orada çok üveyik, çok sarı asma, çok turaç yakalanır. Kızlar yolarlar kuşları, ateşler yanar alabalıklı pınarların başında. Ocaklar silme köz olur, hem de ışıl ışıl. Yağdan derileri çatlamış kuşları yolarlar, pınarlarda yıkarlar, tuzlarlar. Çubuklara dizip közlerin üstüne koyarlar.
Yağlar damlar közlerin içine, cazır cazır eder. Yağların kokusu bütün mor sümbüllü, mor menekşeli, mor yarpızlı koyağı alır. Yanmış yağ, pişmiş kuş eti kokusu ortalığa yayılır.
İnsanın burun delikleri açılır. Bu koku Esenyel'de burnuna geldikçe.
Çocuklar da istedikleri gibi yerler yağ damlayan kuşları. Karınlarını bir doyurur, bir doyururlar.
Sonra da varır pınarların başında, mor yarpuzların içinde uyurlar.
Orada kimse Aşık Ali'yi de dövemez.
Orada İbrahim Musa'nın da kendine göre bir evi olur. Anası da, babası da olur.
Orada kimse kimsenin babasını öldürmez.
Kendilerini Düldül Dağı'nın arkasının düşüne kaptırmışlar. Bir o alıyor konuşuyor, bir öteki alıyordu. Bir Hasan Ağa o dağın ardındaki dünya üstüne görkemli türküsünü söylüyor. Bir Havva Ana tutarağı tutup da uyandığında gittiği o dağın arkasını, oranın insanlarını, bulutlarını, pınarlarını anlatıyordu. Çocuklar kendilerinden geçmişler, kendilerini düşlerinin sıcaklığına, o dağın arkasının cennetine kaptırmışlar, inanılmaz büyülü bir masalın içine girmişler, şimdiye kadar bilmedikleri, duyumsamadıkları, görmedikleri bir oyunun tadında dönüp çalkalanıp duruyorlardı.
Nuri çocuğu da götürürüz dedi Mustafa. O karanlıktan çok korkar.
Orası hep ışıklıdır. En karanlık zamanı tan yerleri ışırkenki zaman gibidir.
Aşık Ali'yi de götürürüz.
Sabah akşam dayak yemekten, sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara kadar çalışmaktan kurtulur.
Aç kalmaktan da kurtulur.
Onun amcasının karısı yalnız bir öğün ekmek veriyormuş ona.
Vah eyvah, bir deri bir kemik Aşık Ali, ölecek.
Ölecek ki ölecek.
O ölmeden o dağın arkasını bulabilsek.
Çocuklardan başka kimse gidemese o dağın arkasına.
Gidebilenler de yaşamasa, çocuklardan başka.
Yaşayanlar da...
Karanlık iyice kavuşmuş, ortalık göz gözü görmez olmuştu ki, önlerindeki kayanın üstünde küçücük bir top ak ışık belirdi. Işık o kadar aktı ki gözleri kamaştı. Bir süre gözlerini kapatıp kapatıp açtılar, bir de baktılar ki ne görsünler. O ışık kendi ak kuşları değil miymiş?
Gördün mü diye sordu Mustafa.
Neyi?
Neyi olacak? Önündeki ak kuşumuzu.
Gördüm dedi Mehmet.
Ayağa kalktılar. Ansızın bastıran göz gözü görmez karanlık korkutuyordu onları. Gittikçe de gece üstlerine çöküyor. Çıngıraklı yılanlar, karşı dağdaki puhular ötüşüyor. Onlar tek başlarına gecenin ortasında öyle duruyorlar. Çatırdayan kayaları, cikileyen geceyi dinliyorlardı.
Tabancanı çek dedi Mehmet boğuk bir sesle. İyi ki tabancan var.
İyi ki dedi Mustafa, tabancasını çekti. Mehmet onun elinde tabancanın karartısını ancak görebildi, sonra da yitirdi. Mustafa yürüdü, yürüyüşü gittikçe hızlandı. Çalılara, kayalara, otlara takılıyor, yerlere kapaklanıyor, çukurlara düşüp çıkıyor, sağ elinde sıkı sıkıya tuttuğu tabancasına hiçbir şey olmuyordu. Mehmet de onu olduğu gibi yüreği delicesine çarparak izliyordu. Abbas Usta'nın avlu duvarına gelince yoğun bir sığırcık vıcırtısıyla karşılaştılar. Gecenin karanlığında o kadar kuş, o kadar çılgıncasına ötüyorlardı ki, sesleri karşı dağda yankılanıp birkaç misli daha büyüyor, köyün koyağını karşıdaki sonsuz karanlık ovayı dolduruyordu. Kuş vıcırtıları onları kendine getirdi. Yüreklerinin çırpıntısı usul usul azalıyordu. Bir taşın üstüne halsiz çöktüler.
''Arkamızdan geliyordu'' dedi Mehmet soluk soluğa. Alnından şıp şıp ter damlıyordu altındaki taşın üstüne. Gözleri bir çift köz gibi yanıyordu.
Yetişemedi.
Yetişseydi?
Tabanca bir işe yaramazdı.
Sıkar mıydın?
Sıkardım.
Kızmaz mıydı?
Kızardı. Kurşunu yiyince önce kupkuru bir post olur, dağarcık gibi buruşur yere serilirdi. Sonra da bir ejderha olurdu. Ardından da akrep. Her kurşunu yediğinde bir dağarcık olur yere düşerdi. Ardından da bir ejderha olur ayağa kalkardı. Sonra bizi çarpar, çont ederdi.
İyi ki artımızdan yetişemedi.
Yetişemedi çok şükür.
Ben geriye döndüm baktım, köyün ucuna kadar gelmiş.
Oraya gelince geriye döndü.
Haydi Abbas Usta'ya bakalım.
Bakalım.
Yan yana taşların üstüne çıktılar, pencereden içeriye baktılar. Usta içeride her bir yanı ışıltıya boğulmuş, bir kutunun üstüne yumulmuş, kaşlarını çatmış, parmakları uğunarak kutuya bir takım ışıltılar çakıyor. O uzun, ince, mavi ışıltılı sedef bıçağı da dizinin üstünde duruyordu. Çocuklar kendilerini ustanın ellerinin büyüsüne kaptırmışlar. Ondan utanmayı, karınlarının açlığını, onları kaleden köye kadar kovalayan gözleri, iki ateş parçası cini, zerre hatırı merak edip onları arayacağını unutmuş gitmişlerdi. Usta kalkıyor, şalvarındaki yongaları silkiyor, dışarıya çıkıyor, oradan bir budak alıyor, uzun uzun gözden geçiriyor, incecik testeresiyle biçiyor, biçilen yere lambanın yanına yaklaşıp bakıyor. Kiminde post bıyıkları gülüyor, kimisinde öfkeleniyor, yüzü asılıyor, kaşları çatılıp açılıyor, sonra da hop diye yerine oturuyor, elleri işlemeye başlıyor. Usta çalışırken onun ne düşündüğünü Mustafa anlıyor.
Ne söylüyor?
Şimdi, şu anda mı? O şimdi Kudüs-ül Şerif'te büyük camide namaz kılıyor.
Şimdi mi?
Şimdi mi? O şimdi kız başlı Burak Atın apak bulutlardan kanadına bakıyor. Üstünde peygamber. Abbas Usta dedi ki Muhammed peygamberin yüzü hiç yok. Bir tek bende var. Dünya bunu duyarsa kıyamet kopacak.
Şimdi ne düşünüyor?
Abbas Usta gene ayağa kalktı. Elindeki mavi sarı ışıklar saçarak balkıyan kutuya gözlerini dikmiş. Bir süre bekledi, ardından da kutuyu götürdü. Duvardaki rafın üstüne koydu. Lambayı kutunun yanına yerleştirdi. Ellerini kavuşturup karşıda öylecene durdu kaldı.
Şimdi
hiçbir şey düşünmüyor, hep bakıyor, yüreğinden bakmak geçiyor.
Ustanın hayranlıkla doyamadan baktığı kutuları, budakları, küçücük yontuları, kuşları, cerenleri, atları, balıkları, bir tuhaf aslanları, kaplanları, filleri. Hiç görmedikleri, bilmedikleri, bu dünyadan olmayan öbür yaratıkları. Belki bu hayran, belki bu büyücü adam bu tahtalara can vermeye çalışıyordu. O çok eski günlerde gelen, 7 gün 7 gece şu kayanın üstüne oturaraktan türküler söyleyen, o uzun boylu aşık Rahmi ne demişti kuru tahtaya, sert taşa, çamur toprağa can veren Abbas Usta bu değil mi diye sormuştu. Sonra da ne demişti? Onun bastığı yere yüz sürmek gerekir demişti.
36. ayrımın sonu. Sayfa 414.